onu sadece yarımada ilgilendirmiyordu. Çünkü yarımadanın hem kuzeyini hem de güneyini iyi tanıyordu. Roma ve Pers ülkelerinde olup bitenlerden haberdardı. Bunların hepsinde de insanlara kıyılıyor, öfkenin sözü geçiyordu. Öyle ki acılı, kindar bir kadın savaş meydanında öldürülen düşmanının kalbini çıkararak onu çiğ çiğ yiyor, kanını emiyordu. Romalı büyük tacirler de Mekkeli tefeciler gibi ellerine geçen kadın ve erkeklere dilediklerini reva görüyorlardı. Aynı durum Perslerde de geçerliydi. Bütün bu diyarlarda insanların kaderleri sözde gizli güçlerin adına dayanılarak çiziliyordu. Bu güçlere karşı çıkmak ve emirlerini reddetmek mümkün değildi. Bunlar zayıfların kanlarına doymayan ve aşağılamalarla beslenen güçlerdi. Mekke'de putlar diye bilinen bu güçler, Perslerde tanrılar, Roma'da ise rahipler ve din adamları adlarıyla biliniyorlardı. Her şey o kadar bayağılaşmıştı ki, bir sokak kadını Roma tahtına çıkabilmişti. Tahta çıkan bu kadın, hanlarda icra ettiği mesleğini Roma sarayına taşımıştı. Cinsel sapık olan bu kadın, imparatorluk tacını takarak ilişki kurmaktan özel bir zevk alıyordu. Kiliseler onun döneminde entrika ve cinayet yuvalarına dönüşmüştü. Her yerde kargaşa, çözülme ve haksızlıklar hakim olmuştu. Yoksul sanatkarlar, sanatlarını onun sapık arzularını tatmin etmek biçimde kullanmak zorundaydılar. Buna itiraz eden, hatta tereddütlü davrananlardan yüzlercesi öldürülmüştü. Köylülerin çiftlikleri onun emriyle soyuluyordu. Dev imparatorluk, onun döneminde mezatçıların yönettikleri büyük bir beyaz köle pazarına dönüşmüştü. Kutsal şeyler aldatmaca halini almıştı. Perslerde de garip garip mezhepler türüyordu. Dini efsaneler eski havalarından soyutlanıyordu. Ateş ve karanlık eski sembolik anlamlarını gün be gün yitiriyorlardı. Orada da din adamları, en büyük toprak sahipleri ve en büyük tüccarları oluşturuyorlardı. Hepsi de hayvani zevklerin esiri olmaya başlamıştı. Öyle ki kadının vücuduna tapma diye bir ibadet bile ortaya çıkmıştı. Buna göre kadın vücudu sadece din adamlarının yaklaşabildiği bir tanrıydı. Tabii onlar da bu tanrıya hakkıyla ibadet edebilmek için bütün fiziki güçlerini sarf ediyorlardı. Kutsal ilahiler, kadın vücudunu bütün ayrıntılarına varıncaya kadar anlatan edepsiz ifadelerle dolmuştu. Kocasıyla gerdeğe girmeden önce din adamları tarafından kutsanma şansını yakalayan genç kızlara gıptayla bakılıyordu. Bu kızlar, kocalarıyla gerdeğe girmeden önce tam bir hafta din adamlarının yanında kalıyorlardı. Onlar da bu kızlara sırasıyla tapınıyor ve vücudunu kutsuyorlardı. Tabii bunu yaparken de hem sarhoş hem de çıplaktılar. Hristiyanlık ve Yahudilikteki eski manevi değerler de artık eskisi gibi değildi. Her iki dinde de azizlerle şehitlerin resim ve biblolarına tapılmaya başlanmıştı. Rabbin otoritesi papazlarla hahamlara devrolmuştu. Cennet ve cehennemin kapılarını açma yetkisi de sadece onlardaydı. Böylece günah işleyenlerin bunları itiraf ederek affedilmesini ummaları geleneği iyice dejenere olarak tam bir kazanç kapısına dönüşmüştü. Günah çıkartan papazlar sırlarını ifşa etme tehdidiyle insanlardan para sızdırmaya başlamışlardı. Her şey din adamlarına para kazandıracak bir şekle sokulmuştu. Bozukluk sırf Mekke ile ilgili değildi, bütün dünyayı sarmıştı. Abdullah oğlu Muhammed, gerek arkadaşlarının anlattıklarından, gerekse yaptığı gezilerden dolayı bu gerçeklerin bilincindeydi. Ramazan ayı geldiğinde, insanlardan uzaklaşıp Mekke dışına çıkmayı adet haline getirmişti. O, bu aylarda sevgili eşi Hatice'yi de uzun zaman yalnız başına bırakıyordu. Bu dönemde, kendinden önceki hakikat arayıcıları gibi o da çok derin düşüncelere dalıyordu. Uzleti esnasında Mekke'nin çirkin hayatından ve bozuk çıkar kavgalarından bir nebze olsun kurtuluyordu. Ramazan ayının bazı gecelerini ise Hira mağarasında geçiriyordu. Hira mağarasında geçen günler, şefkatli eşinin dayanamayacağı kadar uzayınca, Hatice Hanım ona bir adam göndererek ailesinin kendisini özlediğini bildirdi. O da ailesinin isteğine uyarak şehre dönerdi. Bazen de Hatice onunla birlikte çıkar ve uzlete çekildiği yerin yakınında bir çadır kurulur ve Hatice orada kalırdı. Böylece uzleti esnasında Mekke'ye tekrar dönme sıkıntısına da sokulmazdı. Muhammed artık 40 yaşındaydı. 40 yaş, Kureyşlilerin gençleri için artık büyüdüklerini itiraf ettikleri yaştı. Bu yaşa gelen Kureyşli, Kureyş'i yöneten meclise katılma isteğinde bulunabilirdi. Tabii onu bu şerefe layık görecek bir servete sahipse. Ama Kureyş'in sosyal şartları, Muhammed'in bu meclise üye olmasına hiçbir zaman müsaade etmemişti. Kureyş'te 10 oymak vardı. Yönetim meclisinde her oymağı bir kişi temsil ederdi. Muhammed'in oymağı Haşimoğullarıydı. Önceleri Haşimoğullarını Abdülmuttalip temsil ediyordu. Onun ölümünden sonra Haşimoğullarını amcası Abdülmuttalip oğlu Abbas temsil etmeye başlamıştı. Abbas, Kureyş'in en zengin tüccarlarındandı. Ama Muhammed'in en değerli arkadaşı Ebu Kuhafe oğlu Ebu Bekir de bu mecliste yer alıyordu. Aynı zamanda zengin bir tacir olan Ebu Bekir, meclisin diyetler ve cezalarla ilgili bölümündeydi. Muhammed'in hoşlandığı yöneticilerden biri de Hattab oğlu Ömer'di. Ömer, Kureyş'in dışarıyla ilişkiler konusunda sözcüydü. Muhammed, eşi Hatice ve çocuklarıyla rahat bir hayat sürüyordu. Ama gördüğü rüyalardan ve derin düşüncelerden dolayı sürekli kaygılı ve arayış içindeydi. Sadece Mekke'de değil, bütün dünyada yaşanan kargaşaya son verecek kapsamlı ve nihai bir çözüm arıyordu. Ama bu derin düşünce ve düşleri henüz bütün hayatını kapsamıyordu. Ramazan ayı bittiğinde diğer insanlar gibi normal hayatına dönüyordu. Sabahları kalkıyor ve keçisini eskisi gibi yine elleriyle sağıyor. Hatice'nin hizmetçilerinin yardım etmelerine izin vermiyordu. Varlığı ne olursa olsun sade insanlar gibi yaşamak istiyordu. Tıpkı Hatice'nin sermayesini işleterek zenginliğe ulaşmadan önceki hali gibi. Çarşıya iniyor ve evin ihtiyaçlarını kendi satın alıyordu. Pazara giderken yolda oynayan çocuklarla karşılaşır ve diğer büyüklerin aksine çocuklara gülümseyerek onlarla konuşurdu. Çoğu zaman yeğeni Ali'yi de beraberinde götürürdü. Muhammed, amcası Ebu Talib'in geçim yükünü hafifletmek ve geçmişteki iyiliklerine karşılık vermek için Ali'nin bakımını üstlenmişti. Bir gün amcası Abbas'a şöyle demişti. Kardeşin Ebu Talib çok çocuklu bir insan. Halkı da büyük bir ekonomik sıkıntı içinde. Gel onun çocuklarından ikisinin bakımını üstlenerek yükünü hafifletelim. Abbas bu fikri beğendi ve birlikte Ebu Talib'e giderek onunla konuyu görüştüler. Sonuçta Muhammed Ali'yi, Abbas da Cafer'i aldı. Ali o günden itibaren Muhammed'in evinde yaşamaya başladı. Henüz 8 yaşında bir çocuktu. Arkadaşlarıyla Mekke sokaklarında oyun oynamak için buluştuğunda, çoğu zaman amcasının oğlu Muhammed'i onlara anlatırdı. Diğer büyüklerin aksine onları gördüğü zaman gülümseyen adamı, onun temiz eşi Hatice'yi de anlatıyordu. Evlerinde köle ve cariye demenin ne kadar soğuk karşılandığını anlatırdı. Bu iki kelimenin yerini oğlum ve kızım kelimeleri almıştı. Muhammed bu insanlara karşı öyle sabırlıydı ki bir defa bile onlara üf dediği duyulmamıştı. Temiz eşi Hatice onlara ne kadar şefkatli ve yumuşak davranıyorsa da sabah akşam ona bu insanlara ev halkının yemeklerinden verilmesini, ev halkıyla aynı ayarda giyindirilmelerini öğütlerdi. Eşinden onları ağır işlere koşmamasını, gerektiğinde yardım etmesini ve güçlerinin yetmeyeceği şeyleri onlara buyurmamasını özellikle rica ediyordu. Ali'nin anlattıkları çocukları şaşkına çevirirdi. Çünkü onlar Muhammed'in ne kadar güçlü, kuvvetli ve cesur biri olduğunu iyi biliyorlardı. Demek ki buna rağmen hizmetçilerine karşı böylesine yumuşak ve sevgi doluydu. Kendilerine nasıl hoş davrandığını zaten görüyorlardı. Oysa Mekke'de başka yiğitler de tanıyorlardı. Öyle ki onlar yanlarından geçerken korkudan ağızlarını bile açamıyorlardı. Hattab oğlu Ömer, Abdülmuttalib oğlu Hamza ve Hişam oğlu Amr bunlardan bazılarıydı. Oysa Kasım'ın babası hepsinden daha yumuşak ve hoşgörülü olmanın yanında hepsinden de daha cesur ve daha güçlüydü. Büyük küçük herkes çıldıran bir deveyi nasıl cesur bir şekilde bastırıp bağladığını hatırlardı. Azgın deve önüne gelene saldırıyor ve insanları yaralıyordu. Mekke'nin en güçlü yiğitleri bile bu hayvanın önünde duramayıp kaçmışlardı. Ama Muhammed devenin üstüne atlamış ve acı kuvvetiyle ona boyun eğdirerek onu bağlamıştı. Başkalarının güvenliği için kendisini böyle büyük bir tehlikeye atmak Kureyş için alışılmamış bir durumdu. Daha önce hiçbir yiğidin bu ulvi düşünceyle kendisini tehlikeye attığını görmemişlerdi. Kısaca büyük küçük, kadın erkek bütün Mekkeliler Muhammed'i seviyordu. Yaşantı biçimi ve geçmişi, duygu ve düşüncelerinin aynısıydı. Çirkin gördüğü hiçbir şey yapmamıştı. Pazar yerinde bir defa bile çığırtkanlık yaptığını gören olmamıştı. Çünkü o, kuru gürültü ve çığırtkanlığı sevmiyordu. Komşusunun aç olduğunu bilerek tok yatmazdı. Hiç kimseye kötülüğü dokunmamıştı. Çünkü yalancılık ve sahtekarlık, tiksindiği kötü davranışların başında geliyordu. Yalancılara göz yummaz, kazanmak için üçkağıtçılık yapmazdı. Zarar etmeyi, sahtekarlıkla kazanmaya tercih ederdi. Kendi aleyhine bile olsa doğruyu söylerdi. Verilen söz Muhammed için kutsaldı. Ramazan ayı geldiğinde Hira mağarasına kapanması kimsenin dikkatini çekmiyordu. Çünkü bunu yapan sadece o değildi. Mekke'nin gençlerinden ve yaşlılarından birçok kişi de bunu yapardı. Muhammed şarabı reddeder, eğlence mekanlarına gitmezdi. Evlilik ona yetiyordu. Ölçü tartıda kesinlikle haksızlığa yeltenmezdi. Kâbe'yi çıplak kadın ve erkeklerin arasında asla tavaf etmezdi. Ramazan ayı geldiğinde Mekke'nin gençleri ve yaşlılar arasında bazıları şehirden pek uzakta olmayan Hira dağına giderek Mekke'nin gürültülü hayatından bir nebze olsun uzaklaşırlardı. Ama o Ramazan gecesi Hira'dan çok bitkin bir vaziyette döndü. Titriyordu. Hira'da günleri hayli uzamış ve Hatice Hanım onun için kaygılanarak bir an önce dönmesini bildiren birini göndermişti. O da Hira yakınlarındaki çadırında kalıyordu. Bir süre sonra Mekke'ye dönmüş olabileceğini düşünerek şehre de haber gönderdi. Hatice'nin yanına döndüğünde hali onu endişelendirdi. Çok yorgun ve bitkin bir durumdaydı. Alnından terler boşalıyordu. Çok korkmuş olduğu her halinden belliydi. Hira'dan geliyordu. Mekke'ye inmemişti. Mağarada uyurken çok garip bir şey olmuştu. Gerçekten korkunçtu. Hatice, Hira'da derin düşüncelere daldığı için başına bir şeyin gelmiş olmasından korkuyordu. "Ey Hatice, ne oldu bana? Acaba cin mi çarptı?" diye sordu kaygıyla. "Mümkün değil ey Kasım'ın babası, böyle şeyler söyleme, Allah kesinlikle sana böyle bir şey yaptırmaz, çünkü sen doğru sözlü birisin, kötülüğe kötülükle karşılık vermez, emanete ihanet etmezsin, akrabanı gözetirsin, güzel bir ahlakın var, çokları gibi pazar yerinde çığırtkanlık yapmazsın." Tam olarak ne olduğunu Muhammed de bilmiyordu. Gerçekten de kimseye kötülüğü dokunmamıştı. Kimsenin malına veya canına zarar vermemişti. Yoksullar ve yolda kalmışlarla ilgileniyordu. Bugüne kadar hiçbir kadınla dost hayatı yaşamadığı gibi ağzına da içki koymamıştı. Kendinden önce de niceleri Hira mağarasında uzlete çekilmişti. Ama onun başına gelenlerin başka birine geldiğini de hiç duymamıştı. Son yıllarda Hira mağarasına her çıkışında çevresindeki taşlar, kumlar ve üzerindeki gökyüzünün ürpertici bir şekilde kayboluverdiğini hissediyordu. Arkadaşı Ebu Bekir'e bunu anlatmış ama doyurucu bir bilgi alamamıştı. Eşi Hatice'ye anlatmış, ondan da tatminkar bir cevap alamamıştı. O yıl ticareti tamamen bırakmıştı. Artık sadece yalnız kalmak istiyordu. Uykularında sürekli garip rüyalar görüyordu. Bunlar gerçekten korkunç, tüyler ürpertici şeylerdi. Kabe'deki putlar birer birer devriliyor, Roma'dan İran'a bütün zorba yönetimler, bütün sapıklıklarıyla çöküyorlardı. İnsanlar sanki bambaşka varlıklara dönüşüyordu. Kimse kardeşine kılıç çekmiyordu, kimse bir diğerine saldırganlıkta bulunmuyordu. Hakikatin sancağı yükseliyor, sayısız dürüst erkek ve erdemli kadın onun altında toplanıyorlardı. Mutlu çocuklar, güzel günlerin düşlerini kuruyorlardı. İnsanlar aşağılanmıyor, itilip kakılmıyorlardı. Azı ve köpek dişleriyle yoksulların ve ezilenlerin etini geveleyen bu nesil değişiyordu. Değişim çok yaygın ve güçlüydü. Yoksulların ve ezilenlerin yüzlerindeki zillet silinip gidiyordu. Rüyalarında çok güzel bir dünyada yaşadığını görüyordu. İnsanlar birbirlerine kötülük etmiyor, kendisine zarar verenleri bağışlıyor ve herkes kucaklaşıyordu. Kadınlar güzelliklerini gizliyor ve sadece kendi erkeklerine gösteriyorlardı. Düşlerini dolduran bu dünya gerçekten bambaşka bir dünyaydı. Zenginler yoksul kardeşlerine yardımcı oluyor, verdiği borçlar için faiz istemiyorlardı. Bu dünya gerçekten çok farklı bir dünyaydı. Köleler yaşama sıkı sıkı sarılan, yönetimde diğerleri gibi görev alabilen insanlar oluyorlardı. Artık başkalarına ait olan bir mal gibi görülmüyorlardı. Onlar da diğerleri gibi insandı. En üstünleri, en güzel davrananlarıydı. Ahlaklı ve takvalı olanları. Ama Ramazan ayının o gecesi bir başkaydı. Yine hafifçe dalmış ve uyumaya başlamıştı. O da ne? Biri ona oku diyordu. O, ben okuma bilmem diyorsa da karşısındaki ısrarla okumasını istiyordu. Ne okuyayım diye sordu. Karşısındaki, oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı pıhtılaşmış kandan yarattı. Oku, Rabbin büyük ikram sahibidir. O, insana kalemle yazmayı öğretti. O, insana bilmediklerini bildirdi. Uykudan uyandığında rüyada duyduklarını ezberlemiş olduğunu fark etti. Şaşkın bir haldeydi. Neler oluyordu? Biraz sonra o mahmur halinde derinlerden gelen bir ses duydu. Ey Muhammed, sen Allah'ın elçisisin, ben de Cebrail'im. Bütün bunların bir açıklaması olmalıydı. Acaba cinler mi çarpmıştı? Bu söylediklerine çevresinde kim inanırdı ki? Cebrail kendisinden ne istiyordu? Allah'ın kime gönderdiği elçiydi o? İnsanlara ne götürecekti? Cebrail, kafasındaki düşüncelerle ilgili hiçbir şey söylememişti. Ezilenlerden ve kurtuluş özlemiyle yanan dünyadan ona hiç söz etmemişti. Ama iyi kalpli ve şefkatli eşi Hatice'de en ufak bir değişiklik olmamıştı. O hala onu teskin ediyor, kendisine bir zarar verilmiş olamayacağını, çünkü kimseye kötülüğü dokunmadığını söylüyordu. Akrabası Nevfel oğlu Baraka da kendi dini olan Hristiyanlıktan, inandığı Rab'den, Rabbin güç ve kuvvetinden, İsa'nın ve ondan önceki Musa'nın dizaletinden çok az söz etmişti. Muhammed, eşini şaşkın bir vaziyette bırakarak çadırdan ayrıldı. Hatice, kocasının kafasındaki karışıklığı nasıl gidereceğini bilemiyordu. Ama ona bütün kalbiyle inanıyordu. Bu esnada küçük Ali geldi. Amcaoğlu Muhammed'in söylediklerini Hatice'den dinlediğinde, hiç tereddüt etmeden doğru söylediğine inandı. Muhammed'in evlatlığı Harise oğlu Zeyd de onun doğru söylediğini kabul edenler arasındaydı. Üçü de Muhammed'in doğru söylediğine inanıyor ama işin aslının ne olduğunu bilmiyorlardı. Ona sonuna kadar güveniyor ve söylediklerine kesinlikle inanıyorlardı. Muhammed'i tanıdıkları günden beri güvenilir, doğru sözlü, akıllı, iyi kalpli ve görüşlerinde isabetli biri olduğunu görmüşlerdi. Ebu Kuhafe oğlu Ebu Bekir de arkadaşı Muhammed'i merak etmiş ve evine gelmişti. Onu Hatice karşıladı ve arkadaşının başına gelenleri ve cin çarpmasına dair dile getirdiği endişelerini ona aktardı. Sonunda ondan Nevfel oğlu Varaka'ya giderek durumu görüşmesini rica etti. Belki o, Muhammed'in uykusunda başına gelenler hakkında ona açıklayıcı bilgiler verebilirdi. Ebu Bekir zaman kaybetmeden Nevfel oğlu Varaka'ya giderek Muhammed'in başından geçenleri ona anlattı. Acaba o da Amr oğlu Zeyd gibi yeni bir davetçi miydi? Ama Zeyd ne böyle bir rüya görmüş ne de biri ona Allah'ın elçisi olduğunu söylemişti. Muhammed Hira'dan dönüşünde adeti gereği Kabe'yi tavaf etmeye başlamıştı. Varaka onu görünce kendisine yaklaştı ve şöyle dedi. Sana gelen Musa'ya da gelmiş olan vahiy meleğidir. Sonra onun başını öperek şunu ekledi. Sen bu ümmetin peygamberi olacaksın. Varaka yalanlanacağı, işkencelere maruz kalacağı, kovulacağı ve kendisine karşı savaş açılacağı hususunda Muhammed'i uyardı. Önceki davetçilerin başına gelenleri o da yaşayacaktı. Peki ya sonra? Öyle ya sonra ne olacaktı? Eşi Hatice, amcaoğlu Ali, evlatlığı Zeyd ve arkadaşı Ebu Bekir ona inananlar arasındaydı. Mekke'nin temiz ve dindar büyüklerinden biri olan Varaka ise onun acı çekeceğini, işkencelere maruz kalacağını ve yurdundan sürüleceğini söylüyordu. Şimdi ne olacaktı? Bu insanlar ona ne üzere inanmış, Varaka neye dayanarak geleceğine dair bazı akıbetlerden söz etmişti. Amroğlu Zeyd insanlara birçok şey söylemişti. Sinanoğlu Halit de benzer anlamda çok şeyler anlatmıştı. Onlardan sonra da niceleri bu konularda konuşmuşlar ve bu yüzden işkencelere uğramışlar, yurtlarından çıkarılmış hatta öldürülmüşlerdi. Peki o ne anlatacaktı? Öncekilerin söylediklerini tekrarlaması, her yerini fesadın sardığı bu dünyada pek bir işe yaramayacaktı. Çünkü bu dünya yeniden inşa edilmek için tamamen yıkılmalıydı. Muhammed de bu görüşteydi. Düşünce ve çileyle dolu geçen aylardan sonra insanların arasına çıkarak asılsız tanrıların, putların ve din adamlarının dayattıkları bu acımasız dayatmanın hiçbir varlıkları olmayan zayıfları ve yoksulları ezmek ve kandırmak için uydurulmuş bir yalan ve tuzaktan ibaret olduğunu ilan etti. Herkes kendi yaptığından sorumlu tutulacaktı, hesaba çekilecekti. Muhammed'in daveti işte böyle başladı. Ramazan ayının o farklı gecesinden sonra kendisine yüklenen misyonun şuuruna varmıştı ve bu aşamadan sonra her gün anlatmaya devam etti.